Ayrım 22.
Alyosha birden ayağa fırladı. Tıpkı babasının annesi için anlattığı gibi ellerini birbirine vurdu. Sonra yüzünü kapadı. Sandalyesine yığılarak bütün bedenini sarsan, sessiz bir ağlama nöbetine tutuldu. Ana oğul arasındaki bu görülmemiş benzerlik ihtiyarı şaşırtmıştı. "Ivan, Ivan!" diye mırıldandı. "Çabuk su ver ona." Tıpkı annesi gibi oldu, tıpkı. "Ağzınla su püskürt yüzüne. Annesine öyle yapardım." Annesine üzüldüğü için böyle oldu. Annesine üzüldüğü için. Ivan sonsuz bir öfke dolu hafifsemeyle, "Yanılmıyorsam onun annesi benim de annemdi," diye parladı. "Öyle değil mi?" Onun çakmak çakmak gözlerini görünce ürperdi Fyodor Pavlovich. Ama pek tuhaf bir şey oldu o anda. İhtiyar, Alyosha'nın annesinin Ivan'ın da annesi olduğunu bir an için unutmuştu sanki. Oğlunun ne sorduğunu anlamadan, "Senin de mi?" diye mırıldandı. "Neden söz ediyorsun? Ne annesi? Yoksa o..." "Ah hay kör şeytan! Öyle ya senin de annen oluyor. Hay Allah kahretsin. Kusura bakma yavrum, kafam iyice karıştı. Oysa sanmıştım ki Ivan..." Sustu. Uzun, anlamsız, sarhoş bir gülümseme belirdi yüzünde. Tam bu anda dışarıda büyük bir gürültü koptu. Birileri bağırıp çağırıyordu. Odanın kapısı hızla açıldı. Dmitri Fyodorovich daldı içeri. İhtiyar korkuyla Ivan'ın yanına koştu. Oğlunun redingotunun eteğine yapışmış, "Öldürecek beni, öldürecek!" diye bağırıyordu. "Bırakma beni Ivan, bırakma!" 9. Şehvet düşkünleri. Dmitri Fyodorovich'in hemen arkasından Grigori ile Smerdyakov koşarak salona girdiler. Daha antrede onunla boğuşmuşlardı. Fyodor Pavlovich'in birkaç gün önce verdiği emre uyarak onu içeri bırakmak istememişlerdi. Dmitri Fyodorovich'in salona girince durumu kavramak için çevresine bakınırken bir an duraklamasından yararlanan Grigori, koşarak masanın öte yanına geçmiş, salona giriş kapısının karşısındaki iç odalara açılan kapıyı kapamış, kollarını yana açıp kapının önünde durmuştu. Dmitri'nin içeri girmesine engel olmak için kanının son damlasına dek cenkleşmeye kararlı olduğu belliydi. Dmitri bunu görünce haykırarak değil de çığlık atarak Grigori'nin üzerine saldırdı. "Demek içeride, orada. Sakladınız onu. Çekil yolumdan, alçak." Grigori'nin yakasına yapışmak için uzanıyordu ki Beriki itti onu. Öfkeden çılgına dönen Dmitri var gücüyle bir yumruk indirdi Grigori'nin yüzüne. Yaşlı adam yere yuvarlandı. Dmitri üzerinden atlayarak içeri daldı. Smerdyakov salonun öte ucunda Fyodor Pavlovich'e sokulmuş, yüzü bembeyaz, zangır zangır titriyordu. Dmitri Fyodorovich, "Burada o!" diye bağırıyordu. "Demin gördüm, buraya geldi. Koştum ama yetişemedim. Nerede? Nerede?" Dmitri'nin "Burada o!" diye bağırması Fyodor Pavlovich'in üzerinde olağanüstü bir etki yaratmıştı. Tüm korkusu uçuvermişti bir anda. "Tutun, tutun onu!" diye bağırarak Dmitri Fyodorovich'in peşinden koştu. Bu arada Grigori de kalkmıştı yerden ama kendine gelememişti henüz. Ivan Fyodorovich ile Alyosha babalarının arkasından koştular. Üçüncü odada bir şeyin düşüp şangırdayarak kırıldığı duyuldu. Mermer bir altlık üzerinde duran büyük cam bir vazoydu bu. Pek değerli sayılmazdı. Dmitri Fyodorovich yanından koşarak geçerken çarpmıştı ona. "Yakalayın onu!" diye avazı çıktığınca bağırıyordu ihtiyar. "Polis!" Ivan Fyodorovich ile Alyosha yetiştiler ona. Zorla salona getirdiler. Ivan Fyodorovich öfkeyle bağırdı babasına. "Niçin koşuyorsunuz peşinden? Gözünü kırpmadan öldürür sizi orada." "Vanichka, Lyosechka, demek burada o, Grushenka da burada, duydunuz, görmüş buraya gelirken, koşarak geliyormuş." Tıkanacak gibi oluyordu. Bugün için hiç beklemiyordu Grushenka'yı, kadının burada olduğu haberi birden aklını başından almıştı. Zangır zangır titriyordu, çıldırmıştı sanki. Ivan, "Gelseydi görürdünüz," diye haykırdı. "Belki arka kapıdan girmiştir ha?" Arka kapı kapalı, anahtar da sizde. Dimitri Fyodorovic birden salona döndü. Arka kapıyı kapalı bulmuştu kuşkusuz. Gerçekten de Fyodor Pavlovich'in cebindeydi bu kapının anahtarı. Odaların pencereleri de kapalıydı. Grushenka'nın içeri girebileceği ya da kaçabileceği bir yer yoktu. Fyodor Pavlovich Dimitri'yi gene karşısında görünce "Yakalayın onu!" diye bağırmaya başladı. "Yatak odamdan paralarımı çaldı." Ivan'ın kollarından kurtularak gene saldırdı Dimitri'nin üzerine. Ama Beriki kollarını kaldırdı. İhtiyarın şakaklarında kalmış son iki tutam saçtan yakaladığı gibi var gücüyle çekip gürültüyle yere yıktı. Ayaklarının dibine yığılan babasının yüzüne topuğuyla birkaç kez vurdu. İhtiyar acı acı inlemeye başladı. Ağabeyi kadar güçlü kuvvetli olmadığı halde İvan Fyodorovich sarılıp ihtiyarın üzerinden geri çekti onu. Alyosha da bir parçacık kuvvetiyle Dimitri'ye önden sarılmış yardım ediyordu. "Deli!" diye haykırdı İvan. "Öldürdün onu." Dimitri soluyarak "Bunu hak etti," dedi. "Ölmediyse tekrar gelip öldüreceğim onu. Kurtaramazsınız elimden." Alyosha emreder bir tavırla "Dimitri!" diye haykırdı. "Hemen şimdi çık git buradan." "Alexey, yalnız sen söyle bana. Senden başka kimseye inanmam. Buraya geldi mi gelmedi mi? Demin gördüm onu. Çitin dibinden bu yana doğru geliyordu. Seslendim, koşmaya başladı." "Yemin ederim gelmedi. Zaten hiç kimsenin beklediği yoktu onu." "Ama gördüm. Ondan başkası olamaz. Nerede olduğunu şimdi öğrenirim. Hoşça kal Alexey. Ezop'a paradan söz etme şimdilik. Hemen Katerina Ivanovna'ya git. Selam söylüyor de, selam söylüyor. Veda selamı. Burada olanları da anlat." Bu arada Ivan'la Grigori ihtiyarı kaldırmış koltuğa oturtmuşlardı. Yüzü gözü kan içindeydi ama kendindeydi. Dimitri'nin bağırmalarını büyük bir dikkatle dinliyordu. Grushenka'nın evde olduğunu sanıyordu hala. Giderken nefretle baktı ona Dimitri. "Kanını akıttığıma pişman değilim," diye bağırdı. "Kendini koru ihtiyar, hayalini koru, benim de bir hayalim var çünkü. Lanetliyorum seni, babalıktan atıyorum." Koşarak çıktı odadan. İhtiyar hırıltılı bir sesle, "Buradadır o, %100 buradadır," diyordu. Sonra işaret parmağıyla Smerdyakov'u yanına çağırdı. "Smerdyakov, Smerdyakov." Ivan öfkeyle bağırdı ona. "Yok burada, yok çılgın ihtiyar. Hay Allah, bayıldı. Su getirin, havlu getirin. Sallan biraz Smerdyakov." Smerdyakov su getirmeye koştu. Sonunda ceketini, yeleğini çıkardılar ihtiyarın. Yatak odasına götürüp kar yolasına yatırdılar. Islak havlu koydular başına. Konyağın, heyecanın, yüzüne yediği tekmelerin etkisiyle iyice bitkin düştüğü için başını yastığa koyar koymaz gözlerini kapadı, kendinden geçti. İvan Fyodorovich'le Alyosha salona döndüler. Smerdyakov kırılan vazonun parçalarını toplayıp götürdü. Grigori ise başını önüne eğmiş masanın yanında ayakta duruyor, düşünüyordu. Alyosha Grigori'ye döndü. "Sen de başına ıslak havlu koyup yatsan iyi olur. Biz buradayız, bakarız ona. Abim çok fena vurdu başına." Grigori tane tane konuşarak üzgün, "El kaldırdı bana," dedi. İvan Fyodorovich yüzünü buruşturdu. "Babasına el kaldırdı, sana kaldırmış önemli mi?" "Tekneye koyup yıkardım onu. El kaldırdı bana." İvan Fyodorovich alçak sesle Alyosha'ya, "Geri çekmeseydim vallahi öldürecekti onu. Zaten ne canı var Ezop'un," dedi. "Allah saklasın." İvan öfkeyle yüzünü buruşturarak alçak bir sesle "Niçin saklasın?" diye sordu. "Bir sürüngen ötekini yiyecek, ikisi de aynı yolun yolcusu." Alyosha ürperdi. İvan sürdürüyordu konuşmasını. "Bir cinayetin işlenmesine engel olacağım elbette. Şimdi engel olduğum gibi olacağım. Sen burada dur Alyosha. Avluda biraz dolaşacağım ben, başım ağrımaya başladı." Alyosha yatak odasına gitti, paravanın arkasında, babasının başucunda bir saat kadar oturdu. İhtiyar birden gözlerini açtı, hiçbir şey söylemeden uzun uzun Alyosha'ya baktı. Olayları anımsamaya çalıştığı, düşündüğü belliydi. Birden olağanüstü bir heyecan kapladı yüzünü. Ürkek ürkek, "Alyosha" diye fısıldadı. "İvan nerede?" "Avluda, başı ağrıyor, hava almaya çıktı. Bizi koruyor." "Aynayı ver bana, şurada bak, ver onu bana." Alyosha, komodinin üzerindeki yuvarlak küçük aynayı ona verdi. İhtiyar aynada yüzüne baktı. Burnu hayli şişmişti. Alnında, sol kaşının üzerinde, hatırı sayılır bir morluk vardı. "İvan ne diyor?" "Alyosha, sevgili oğlum, tek evladım, İvan'dan korkuyorum. Ondan çok İvan'dan korkuyorum. Yalnız senden korkmuyorum." "İvan'dan da korkmayın. İvan abim kızıyor ama gene de korur bizi." "Ya öteki Alyosha?" "Grushenka'ya koşmuştur." "Sevgili melek oğlum, doğruyu söyle bana. Grushenka demin geldi mi buraya, gelmedi mi?" "Hiç kimse görmedi onu. Aldanıyor, gelmedi." "Mitya evlenmek istiyor onunla, evlenmek." "Grushenka varmaz Dimitri'ye." "Varmaz, varmaz, varmaz, varmaz, dünyada varmaz." Bundan daha bir sevindirici haber olamazmış gibi titremeye başlamıştı ihtiyar. Heyecanla Alyosha'nın elini tuttu, kalbinin üzerine bastırdı. Gözleri bile yaşarmıştı. "Demin sözünü ettiğim Meryem Ana tasvirini al, senin olsun. Manastıra dönmene de izin veriyorum. Şaka etmiştim seninle, gücenmedin ya." "Başım ağrıyor Alyosha." "Alyosha, yüreğimdeki sızıyı dindir melek yavrum, doğruyu söyle bana." Alyosha kederle, "Hala buraya geldi mi gelmedi mi onu soruyorsunuz," dedi, "öyle değil mi?" "Hayır hayır, inanıyorum sana. Bak ne diyeceğim. Grushenka'ya git ya da başka bir yerde gör onu. Bir an önce sor, beni mi Dimitri'yi mi istediğini kendisinden öğren. Nasıl? Ne dersin, yapabilir misin bunu?" Alyosha canı sıkkın, "Kendisini görürsem sorarım," diye mırıldandı. İhtiyar birden kaptı sözü ağzından. "Yo yo, söylemez sana. Ne çapkındır o. Hemen şapur şupur öpmeye başlar yüzünü gözünü, seni istediğini söyler. Ne yalancı, utanmaz, arlanmaz kadının biridir o. Hayır hayır, sen gitmemelisin yanına, olmaz." "Haklısınız babacığım, olmaz, hiç olmaz. Dimitri demin çıkarken git diye bağırdı sana. Nereye yolluyor seni?" "Katerina Ivanovna'ya." "Para için mi? Para mı istiyor?" "Hayır." "Parasız pulsuz kaldı." "Dinle beni Alyosha, yatıp düşüneceğim. Şimdi git sen. Belki görürsün onu, karşılaşırsın bir yerde. Yarın sabah uğra bana, sabah, unutma. Bir şey söyleyeceğim." "Uğrayacaksın değil mi?" "Uğrayacağım." "Merak ettiğin için uğramışsın gibi yap. Benim seni çağırdığımı hiç kimseye söyleme. Hele Ivan'a hiçbir şey söylemeyesin." "Peki." "Güle güle melek yavrum. Demin savundun beni, ölünceye dek unutmayacağım bunu. Yarın bir sözcük söyleyeceğim sana. Yalnız biraz düşünmem gerek." "Şimdi nasılsınız?" "Yarın, yarın kalkacağım. İyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim." Alyosha avludan geçerken abisi Ivan'ı sokak kapısının yanındaki bankta oturur gördü. Oturmuş not defterine kurşun kalemle bir şeyler yazıyordu. Alyosha ihtiyarın uyandığını, kendine geldiğini, geceyi geçirmek için onu manastıra yolladığını söyledi. Ivan ayağa kalkarak içten, "Alyosha," dedi, "yarın sabah seninle görüşmeyi çok isterdim." Ağabeyinin bu içten tavrı Alyosha'yı şaşırtmıştı. "Hohlakovlara gideceğim yarın," diye karşılık verdi. "Şimdi evde bulamazsam yarın Katerina Ivanovna'ya da uğrarım belki." Ivan birden gülümsedi. "Katerina Ivanovna'ya gidiyorsun demek. Selam söylemek için mi?" Alyosha yüzünü buruşturdu. Beriki sürdürdü konuşmasını. "Deminki konuşmalardan, daha önce olanlardan her şeyi anladım elbette. Dimitri ona gitmeni, veda ettiğini söylemeni istedi senden yanılmıyorsam." Alyosha yüksek sesle, "Abi," dedi, "babamla Dimitri arasındaki bu facianın sonu nereye varacak?" "Bu şimdiden kestirilemez. Belki hiçbir yere varmaz. Fırtına kendi kendine yatışır. Yabani bir hayvandan farksızdır bu kadın. ne pahasına olursa olsun ihtiyarı evden dışarı çıkarmamalı, Dimitri'yi de eve sokmamalı. Abi, izninle bir şey daha soracağım. Bir insanın başka bir insan için yaşamaya layıktır ya da değildir diye karar verme hakkı var mıdır? Layık olup olmama konusunu ne diye karıştırıyorsun? İnsanların yüreğinde bu karar, layık olup olmama düşünülmeden çok daha doğal bir biçimde verilir. Hak konusuna gelince, isteme hakkı alınabilir mi kişinin elinden? Başkasının ölümünü isteme hakkı da mı? Elbette. Tüm insanlar böyle yaşıyorken, başka türlü yaşayamayacaklarken, kişinin kendi kendini aldatması neye yarar? İki sürüngen birbirini yiyecek demem üzerine soruyorsun bunu, değil mi? Öyleyse izin ver, ben de bir şey sorayım sana. Dimitri gibi benim de Ezop'un kanını akıtabileceğime, onu öldürebileceğime inanıyor musun ha? Ne diyorsun Ivan? Aklımın ucundan bile geçirmedim bunu. Dimitri'nin de böyle bir şey yapabileceğine inanmıyorum. Ivan gülümsedi. Hiç değilse bunun için teşekkür ederim sana. Şunu bil ki her zaman koruyacağım onu. Ama bu konuda içime doğacak isteklerimin önüne geçemem belki. Gülümseyerek ekledi. Yarın görüşürüz, şimdilik hoşça kal. Suçlama beni, bana bir cani gözüyle bakma. İlk kez hararetle el sıkıştılar. Alyosha, ağabeyinin ona yaklaşmak istediğinin, bunu gizli bir amaçla yaptığının farkındaydı. 10. İkisi bir arada. Alyosha babasının evinden çıkarken oraya geldiği andakinden daha üzgün, ezik bir ruhsal durum içindeydi. Aklı da parça parça olmuş, dağılmıştı sanki. Dağılmış aklını toplayıp, o günkü birbirine zıt, birbiriyle çelişen sıkıntılı olaylardan genel bir anlam çıkarmaya korktuğunu sezinliyordu. Alyosha'nın yüreğine bir umutsuzluk duygusu kaplamıştı. Bir yanıt bulamadığı en önemli, uğursuz soru, her şeyin üzerinde bir dağ gibi yükseliyordu. Bu ürkünç kadın yüzünden, babasıyla ağabeyi Dimitri arasında patlak veren bu olaylar nasıl sonuçlanacaktı? Facianın patlak verdiğinden kuşkusu yoktu artık. Gözleriyle tanık olmuştu. Ne var ki, mutsuz, son derece mutsuz olması gereken birisi varsa, o da ağabeyi Dimitri'ydi. Sonunda büyük bir felaket bekliyordu onu. Tüm bu olanların yakından, belki Alyosha'nın düşünebileceğinden bile çok, ilgilendirdiği kimseler de vardı. Esrarlı bir durum çıkmıştı ortaya. Alyosha'nın hanidir özlediği bir şey olmuş, ağabeyi Ivan ona yaklaşmak için ilk adımı atmıştı. Oysa şimdi Alyosha bu yakınlaşmadan korktuğunu sezinliyordu. Ya o kadınlar? Ne tuhaftı. Demin Katerina Ivanovna'ya giderken pek bir çekingenlik vardı içinde. Şimdi ise yitip gitmişti bu çekingenliği. Tersine ondan bazı şeyleri öğrenebileceği umuduyla çabuk çabuk gidiyordu. Öte yandan ağabeyinin selamını genç kıza söylemesi şimdi deminkinden daha bir güçtü. 3000 ruble sorunu kesin sonuca bağlanmıştı. Artık hiçbir umudu kalmadığı, onurunun bir paralık edildiği kanısı içinde yer eden ağabeyi Dimitri'den her türlü kötülük beklenebilirdi. Üstelik demin babasıyla aralarında geçeni de Katerina Ivanovna'ya anlatmasını istemişti. Alyosha, Katerina Ivanovna'nın oturduğu büyük caddedeki pek geniş, güzel eve geldiğinde saat 7 olmuştu, hava kararıyordu. Alyosha, genç kızın iki teyzesiyle birlikte oturduğunu biliyordu. Bunlardan biri, ablası Agafya Ivanovna'nın teyzesi oluyordu. Bu Katerina Ivanovna, baba evine geldiğinde ablasıyla birlikte ona bakan sessiz kadındı. Öteki teyze ise yoksul olmasına karşın çıtkırıldım, kibirli bir Moskovalı hanımefendiydi. İki kadının da Katerina Ivanovna'nın her dediğine boyun eğdikleri, sırf uygunsuz kaçmasın diye onu yalnız bırakmadıkları söyleniyordu. Katerina Ivanovna'nın veli nimeti general karısından başka hiç kimsenin sözünü dinlediği yoktu. Hasta olduğu için yaşlı kadın Moskova'da kalmıştı. Katerina Ivanovna, yaşlı kadına haftada iki kez kendisiyle ilgili ayrıntılı bilgi veren mektuplar yazıyordu. Alyosha antreye girip kapıyı açan oda hizmetçisine, geldiğinden hanımını haberdar etmesini söylediğinde, salonda kimin geldiğinin bilindiği besbelliydi. Belki de gelirken onu pencereden görmüşlerdi. Ne var ki birden bir gürültü işitti Alyosha. Ayak sesleri, giysi hışırtıları duyuldu. İki ya da üç kadın koşarak salondan çıkmış olmalıydı. Gelişinin böylesine heyecan uyandırması Alyosha'yı şaşırtmıştı. Gene de hemen onu salona aldılar. Taşra salonlarına hiç benzemeyen, zevkle döşenmiş, eşya dolu bir yerdi burası. Divanlar, kanepeler, koltuklar, iri ufaklı masalar, duvarlarda tablolar, masalarda vazolar, lambalar, pek çok çiçek, hatta pencerenin önünde bir akvaryum vardı. Ortalık alacakaranlık olduğu için salon loştu. Biraz önce üzerine oturulduğu belli kanepede ipek bir şal gözüne ilişti Alyosha'nın. Kanepenin önündeki masada yarım kalmış iki kakao fincanı, bisküvi, birinde siyah üzüm, ötekinde şeker, iki kristal tabak vardı. Birisini ağırlıyor olmalıydılar. Konuk üstüne geldiğini sezinleyerek yüzünü buruşturdu Alyosha. Ama tam o anda kapının kadife perdesi aralandı. Çabuk adımlarla Katerina Ivanovna girdi salona. İştenlikle gülümseyerek ellerini Alyosha'ya uzattı. Tam bu sırada hizmetçi kadın gelip yakılmış iki şamdan koydu masanın üzerine. ''Tanrı'ya şükür sonunda gelebildiniz. Bütün gün gelmeniz için Tanrı'ya yalvardım durdum. Oturunuz.'' Daha üç hafta önce ağabeyi Dimitri, Katerina Ivanovna'nın ısrarlı isteğine uyarak onu tanıştırmak için ilk kez buraya getirdiğinde genç kızın güzelliği Alyosha'yı şaşırtmıştı. Ama o görüşmelerinde pek konuşamamışlardı. Katerina Ivanovna, Alyosha'nın çok sıkıldığını sandığından onu üzmemek istiyormuş gibi hep Dimitri Fyodorovich'le konuşmuştu. Alyosha söze karışmamıştı ya, çok şey görmüş, sezinlemişti. Kibirli genç kızın mağrur serbestliği, kendine güven dolu, hükmeden tavırları şaşırtmıştı onu. Bundan kuşkusu yoktu. Pırıl pırıl, siyah, iri gözlerinin çok güzel olduğunu, solgun hatta biraz sarı solgun, uzunca yüzüne pek yakıştıklarını düşünmüştü. Ama o biçimli güzel dudaklarda olduğu gibi bu gözlerde de ağabeyinin deli gibi aşık olabileceği ama insanın uzun süre sevemeyeceği bir şey vardı. Dönüşte ağabeyi nişanlısının onda nasıl bir izlenim bıraktığını gizlememesi için yalvarınca düşüncesini açık açık söylemişti. Mutlu olursun onunla ama belki sakin bir mutluluk olmaz bu. Öyle kardeşim, böyleleri hiç değişmez, kadere baş eğmezler. Demek onu ömrümün sonuna dek sevemeyeceğim inancındasın, öyle mi? Hayır, belki seversin ama her zaman mutlu olmayabilirsin yanında. Alyosha, ağabeyinin isteğine uyarak, böylesine budalaca düşüncelerini açığa vurduğu için yüzü kızararak, bunu kendi kendine öfkelenerek söylemişti. Düşüncesini söyler söylemez onun son derece budalaca olduğunu sezinlemişti. Bir kadın için bu denli kendinden emin konuştu diye utanıyordu. Üstelik şimdi koşarak salona giren Katerina Ivanovna'yı ilk gördüğü anda o zaman çok yanlış düşünmüş olabileceği düşüncesi geçmişti içinden. Bu keresinde genç kızın yüzünde yapmacıksız, saf bir iyi yüreklilik, candan bir iştenlik vardı. İlk görüşmelerinde Alyosha'yı öylesine şaşırtan, gururdan, kibirden, şimdi yalnızca gözü pek soylu bir canlılık, güçlü, berrak bir kendine güven kalmıştı. Daha ilk anda konuşmalarının başında Alyosha genç kızın öylesine sevdiği erkeğin karşısındaki kötü durumunu bildiğini, her şeyi, evet her şeyi bildiğini sezinlemişti. Öte yandan yüzünde öylesine bir içtenlik, öylesine bir yarına güven vardı ki Alyosha birden onun karşısında kendini pek suçlu buldu. Bile bile suç işlemişti ona karşı sanki. Yenilmişti, yenilgiyi kabul etmişti. Üstelik konuşmaya başladıklarında Alyosha, genç kızın pek heyecanlı, belki de onda bu heyecan pek seyrek görülürdü, hatta çok heyecanlı olduğunu sezinlemişti. ''Gerçeği öğrenebileceğim tek insan olduğunuz için sabırsızlıkla bekliyordum sizi.'' Alyosha ne söyleyeceğini bilemeden ben diye mırıldandı. Ben O yolladı beni.